Ayrım 50.
O günlerin umutsuzluğunu yürekten gelen uyarma olmayan sözlerle anlattı. Uzun süredir devam eden o feci ıstıraba son veren, şimdiki mutluluğunu bildiren kısa kısa sözler ağzından farkında olmadan çıkıyordu. Birdenbire kendine gelen Julien içinden, ''Ben ne yapıyorum Tanrım?'' dedi, ''Kendi kendimi mahvediyorum.'' O kadar telaşa kapıldı ki Mademoiselle de Lamolle'ün gözlerinde aşkın azaldığını görür gibi oldu. Gerçi bu onun kuruntusuydu. Fakat ne olursa olsun Julien'in birdenbire rengi attı, yüzünde bir damla kan kalmadı. Gözlerindeki pırıltı bir an için sönüp gitti ve en gerçek, en feragatli aşkın yerini bir azamet hem de kötü niyetli bir gurur aldı. Mathilde ona şefkat ve endişeyle, ''Ne oluyorsunuz böyle dostum?'' dedi. Julien sinirli bir tavırla, ''Yalan söylüyorum da ondan.'' dedi. ''Hem de size yalan söylüyorum, başkasına değil. Bundan dolayı kendi kendimi suçluyorum. Size karşı ne kadar saygım olduğunu Tanrı bilir. Ama bu saygı yalan söylememe engel olamadı. Beni seviyorsunuz, bana bağlısınız, size kendimi sevdirmek için dil dökecek değilim.'' ''Tanrım, bana deminden beri söylediğiniz güzel sözlere dil dökmek mi diyorsunuz?'' ''Ben de buna pişman oldum ama ne yapayım aziz dostum. Bu güzel sözleri vaktiyle beni çok seven fakat sevdiği kadar da canımı sıkan bir kadın için uydurmuştum. Benim tabiatım böyledir işte, itiraf ediyorum, beni affediniz.'' Mathilde'in yanaklarından acı acı yaşlar aktı. Julien, ''En küçük bir şeye kırılacak olsam derhal dalarım ve şu anda lanet ettiğim şu kahrolası belleğim beni anılara gark eder, ben de kendime hakim olamam ve coşarım.'' Mathilde hoş ve saf bir tavırla, ''Yoksa farkında olmadan canınızı sıkacak bir şey mi yaptım?'' dedi. ''Bir gün iyice hatırlıyorum, bu hanım ellerinin yanından geçerken bir çiçek kopardınız. Monsieur Delu bu çiçeği sizin elinizden aldı ve siz de bıraktınız.'' Ben de o anda şuracıktaydım. Mathilde her zamanki azametli tavrıyla, ''Monsieur Delu mü? Nasıl olur? İmkanı yok.'' dedi. ''Bu benim yapacağım iş değil.'' Julien ısrarla, ''Eminim.'' diye cevap verdi. Mathilde gözlerini eğerek, ''Peki öyle olsun sevgilim.'' dedi. ''Fakat birkaç aydan beri Monsieur Delu'nun böyle bir harekette bulunmasına müsaade etmediğimi kesin olarak biliyorum.'' Julien ona anlatılması imkansız bir şefkatle baktı, sonra içinden, "Hayır," dedi. "Beni eskisinden daha az sevmiyor." O akşam Mathilde Julien'e Madame de Fervac'a gösterdiği ilgiden ötürü sitem etti. "Sizi iyiden iyiye bir dandiye dönüştürmüştü," diye ilave etti. Dipnot: dandi, pek zarif kıyafetli, kibar bir sosyete adamı. Bu İngilizce sözcük Fransız edebiyatına romantiklerle girmiştir. Fransız romantiklerinin dandisi Alfred de Musset'ydi. Bu kelimeyi züppe anlamına almamak gerekir. Julien, Mathilde'in kendisini küçümsediğini zannettiği zamanlarda Paris'in en iyi giyinen erkeklerinden biri olmuştu. Fakat buna rağmen böyle şık giyinen kimselere nazaran üstünlüğü vardı. Gerçekten bir kez giyindi mi artık onlar gibi ikide bir de elbisesiyle, saçıyla, başıyla meşgul olmazdı. Mathilde'in hoşuna gitmeyen bir şey varsa o da Julien'in hala Rus prensinin verdiği mektupları kopya ederek Madame de Fervac'a göndermeye devam etmesiydi. 32. Bölüm Kaplan. Heyhat, niçin özellikle bunlar da başkaları değil? Beaumarchais. Bir İngiliz seyyahı bir kaplanla yaşadığı senli benli hayatı şöyle anlatıyor. Onu yetiştirmiş, sever ve okşarmış da, fakat masasının üzerinden de dolu bir tabancayı hiç eksik etmezmiş. Julien kendini mutluluğa ancak Mathilde'in bunu gözlerinden okuyamayacağı sıralarda kaptırıyordu. Ara sıra genç kıza sert bir iki kelime söylemek görevinde de kusur etmiyordu. Mathilde'in hayretle tanık olduğu uysallığı ve aşırı derecedeki fedakarlığı karşısında duygularına hakim olamayacağını anladığı zamanlar genç kızın birdenbire yanından ayrılmak cesaretini gösterebiliyordu. Hayatında ilk kez Mathilde aşık oldu. Kendisi için şimdiye kadar bir kaplumbağa yavaşlığıyla geçen hayat artık kanatlanmış uçuyordu. Fakat buna rağmen gururun şu veya bu şekilde kendini göstermek istemesinden, aşkının kendisi için yaratabileceği her türlü tehlikeye atılmak istiyordu. İhtiyatlı davranan Julien'di. Mathilde ancak bir tehlike söz konusu olduğunda arzularına gem vuruyordu. Onun yanında uysal ve adeta alçak gönüllü duran Mathilde, tersine evde temas ettiği diğer insanlara, ailesi olsun, uşakları olsun pek yüksekten bakıyordu. Akşamları salonda 60 kişinin önünde Julien'i yanına çağırıyor ve saatlerce onunla baş başa konuşuyordu. Bir gün küçük Tambo tam yanlarına oturmuştu ki Mathilde ondan içinde 1688 ihtilalinin anlatıldığı Smollett'in bir cildini kütüphaneden getirmesini rica etti ve genç adamın tereddüt ettiğini görerek hakaret dolu bir sesle "Dönmek için acele etmenize gerek yok." dedikten sonra "Şu küçük canavarın bakışlarına dikkat ettiniz mi?" diye ilave etti. Bu sözle ruhuna şifa veren bir merheme kavuşmuş gibi olan Julien'e, amcası 10-12 yıldır bu salonda hizmet etmiş olmasaydı onu hemen kapı dışarı ettirirdim. Monsieur de Croisenois, Dölü ve benzerlerine karşı olan davranışı görünüşte her ne kadar kusursuz derecede kibar idiyse de, aslında onları çileden çıkarmayı düşündüğü anlaşılıyordu. Mathilde bir zamanlar Julien'e yaptığı iftiralarından dolayı pişmandı. Üstelik de bu baylara karşı olan ilgisini gösteren olayları pek masumca şeyler olmalarına rağmen epeyce büyüttüğünü Julien'e itiraf etmeye de cesareti yoktu. Bütün iyi niyetlerine rağmen kadınlık gururu Julien'e şunları söylemesine engel oluyordu. Mermer bir masa üzerinde, elime Monsieur de Croisenois'ın elinin temasını uzun uzadıya anlatıp tarif etmekten duyduğum zevk, bunları anlattığımın nedeni siz oluşunuzdandır. Bugünse bu baylardan biri, hele kendisiyle bir iki saniye konuşacak olsa, hemen Julien'e söyleyecek bir şeyi olduğunu ileri sürer ve bu bahaneyle Julien'i uzun zaman yanında alıkoyardı. Bir gün gebe olduğunu anlayınca bunu Julien'e sevinçle haber verdi. "Bundan sonra da benden kuşkulanacak mısınız? Bu bir güvence değil mi? Artık sonsuza dek sizin eşinizim demektir." Bu haber Julien'i derin bir hayrete düşürdü. Az kaldı hareket tarzı için verdiği kararı unutacaktı. Nasıl olur da benim için onurunu ayaklar altına alan bu genç kıza karşı bile bile soğuk ve kaba davranabilirim? Genç kız biraz rahatsız olmaya görsün, mantığın korkunç sesini duyduğu günlerde bile aşklarının devamı için gerekli olduğuna inandığı o zalimce sözlerden birini bile ona söyleyemiyordu. Bir gün Mathilde ona, "Olup bitenleri babama yazacağım," dedi. "O benim için bir babadan da ileridir, adeta bir dosttur. Bu bakımdan bir an için bile olsa onu aldatmayı kendime ve size yakıştıramam." Endişelenen Julien, "Aman tanrım, ne yapacaksınız?" dedi. Mathilde sevinçten parlayan gözlerle "Görevimi," diye cevap verdi. Şu anda sevgilisinden daha soylu bir yüreğe sahipti. "Fakat beni nefretle evinden kovacak." "Hakkıdır. Boyun eğmemiz gerek. Kolunuza girerim ve herkesin gözü önünde çıkar gideriz." Şaşıran Julien bunu bir hafta sonraya bırakmasını söyledi. "İmkanı yok," diye Mathilde cevap verdi. "Bu bir onur sorunu. Görevimin ne olduğunu gördüm. Bir saniye bile geçirmeden onu yerine getirmeliyim." Nihayet Julien, "Bu halde bunu daha sonra bırakmanızı size emrediyorum," dedi. "Onurunuz korunacaktır madem ki kocanızım. Bu yaşamsal girişim ikimizin durumunda da değişikliklere neden olacak. Ben de haklıyım. Bugün salı. Gelecek salı Duc de Retz'in günü. Akşam Monsieur de La Mole döndüğünde kapıcı ona kaçınılmaz mektubu verir. Aklı fikri sizin bir düşes olmanızda, bundan eminim. Kim bilir nasıl üzülecek." "Kim bilir nasıl intikam alacak mı demek istiyorsunuz?" "Bana iyilik yapana acıyabilir, ona fenalık yaptığımdan dolayı üzülebilirim. Fakat hiç kimseden ne korkarım ne de korkacağım." Mathilde söz dinledi. Yeni durumunu bildirdiğinden beri Julien ilk kez ona hükmeden bir sesle hitap etmişti. Şimdiye kadar genç kızı hiç bu kadar sevmemişti. Ruhunun sevgi dolu yönü genç kıza haince sözler söylemekten kurtulmak için sevinçle onun bu halini bahane ediyordu. Monsieur de la Mole'ye yapılacak itiraf onu iyice kaygılandırdı. Matilde'den ayrılacak mıydı? Bu takdirde ayrılırken duyacağı acı ne olursa olsun bir ay sonra genç kız onu unutmayacak mıydı? Bu endişeleri gibi Marquis'in haklı olarak söyleyeceği acı sözler de aklına geldikçe içini hüzün kaplıyordu. Akşam olunca bu kaygı duyduğu konuyu da genç kıza açtı. Sonra da aşkından kendini unutup ayrılığın acı geleceğini de söyledi. Matilde bir değişiklik oldu, ona ''Gerçek mi?'' dedi. ''Demek 6 ay benden uzak kalmak sizin için bir felaket olur.'' ''Sonsuz bir felaket. Hayatta beni dehşete düşüren tek şey.'' Matilde kendini mutlu hissetti. Julien rolünü o kadar özenli oynamıştı ki sonunda genç kızı ondan fazla aşık olduğuna inandırmıştı. Meşum salı günü pek çabuk geliverdi. Gece yarısı eve dönüşünde Marquis, üzerinde kendisi tarafından ve yalnız olduğu zaman açılması koşuluyla bir mektup buldu. Baba, aramızdaki bütün toplumsal bağlar kopmuştur ancak doğal bağlar bizi birbirimize bağlıyor. Kocamdan sonra en çok sevdiğim ve seveceğim insan sizsiniz. Gözlerim yaşla doluyor, size verdiğim acıyı düşünüyorum. Fakat alemin diline düşmemek ve size düşünüp bir karar almak zamanını bırakmak için yapmak zorunda olduğum itirafı daha fazla geciktirmeyeceğim. Bana karşı duyduğunuzu bildiğim sevginin etkisiyle şayet bana ufak bir maaş bağlarsanız kocamla birlikte istediğiniz yere, örneğin İsviçre'ye gider yerleşirim. Kocamın adı o kadar silik ki hiç kimse Verrières'deki bir oduncunun gelini Madame Sorel'in sizin kızınız olduğuna ihtimal veremez. İşte yazılması bana bu kadar güç gelen isim buydu. Görünüşte haklı öfkenizin sonuçlarından Julien adına kaygılanıyorum. Baba, ben bir düşes olmayacağım. Fakat onu severken bunu biliyordum. Zira onu ilk önce seven, onu kendime bağlayan benim. Siz ve atalarımızın manevi mirası ruhumun bayağı veya bana bayağı gelen şeylere bağlanmama olanak vermez. Hoşunuza gitmek için boşuna Monsieur de Croisenois'a bağlanmaya çalıştım. Niye gerçek değeri gözlerimin önüne getirdiniz? Yerden dönüşümde bunu bana bizzat siz söylediniz. Şu genç Sorel beni ilgilendiren tek kişi, zavallı çocuk. Bu mektubun size vereceği kederden dolayı benim kadar üzülüyor. Bir baba olmanız sıfatıyla öfkelenmenize engel olamam. Fakat beni bir dost gibi seviniz. Julien bana saygı gösteriyordu. Benimle bazen konuşması size olan derin saygısı yüzündendi. Zira yaratılışındaki soyluluk kendisinden bu kadar yüksek olan kimselere ancak resmiyetle hitap etmeye onu zorluyordu. Julien'in sosyal seviye farklarını kavramak hususunda derin ve doğuştan bir hasleti var. En iyi dostum olan size ve sadece size, kızararak itiraf ediyorum ki, bir gün bahçede onun kolunu ben sıktım. 24 saat sonra ne diye ona hiddetleneceksiniz? Hatam tamir kabul etmez. İsrar ederseniz onu bir daha göremezsiniz. Fakat nereye isterse gitsin onu bulurum. Bu onun hakkı, benim de görevimdir. Julien çocuğumun babasıdır. Şayet iyiliğiniz bize 6.000 frank vermenizi gerçekleştirirse bu parayı minnetle kabul ederim. Aksi takdirde Julien Besançon'da yerleşmeyi düşünüyor. Orada Latince ve edebiyat dersleri verecek. Ne kadar azdan başlarsa başlasın başaracağına inancım tamdır. Onun üne kavuşacağını biliyorum. Şayet bir ihtilal olursa önemli işler başaracağını düşünüyorum. Benimle evlenmek isteyenlerin herhangi biri için böyle kesinlikle konuşabilir misiniz? Onların güzel mülkleri var ama bu benim hayranlığımı çekecek değerde değildir. Benim Julien'im şayet 1 milyon ve babamın korunmasını elde etse bu rejim altında bile yüksek bir mevkiye erişebilir. Marquis'in saman alevi gibi bir parlayıp bir söndüğünü bilen Matilde 8 sayfa yazmıştı. Monsieur de La Mole bu mektubu okurken gece yarısı Julien bahçede dolaşıyor ve kendi kendine ne yapmalı diyordu. Önce görevim, sonra çıkarım için. Ona çok şey borçluyum. Onsuz emir kulu bir alçak olurdum, hem de başkaları tarafından nefretle anılmamak ve onların gazabına uğramamak için yeter derecede alçak da olmazdım. Beni kibar bir insan yaptı. Bundan sonra zorunlu alçaklıklarım önceleri bazen iğrenç, sonra da daha az iğrenç olacak. Bana 1 milyon verseydi bundan büyük iyilik yapamazdı. Bu sırada Julien, Monsieur de La Mole'ün ihtiyar uşağının gelmesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. Marquis hemen sizi istiyor, giyinmiş veya gecelikli. Julien'in yanı sıra yürürken de uşak yavaş sesle ilave etti. Marquis Hazretleri son derece öfkeli, ihtiyatlı davranın. 33. Bölüm. Zaaf Cehennemi. Bu elması tıraş ederken beceriksiz bir elmasçı onun en parlak ışıltılarından birkaçını mahvetti. Orta çağda, hatta Richelieu devrinde bile her Fransızda istemek gücü vardı. Mirabeau. Julien Marquis'i pek öfkeli buldu. Bu soylu belki de hayatında ilk kez terbiyesizce hareket etti. Ağzına gelen her küfürü Julien'e savurdu. Kahramanımız hayret etti, sabırsızlandı. Fakat minnettarlığını zerre kadar azaltmadı. Zavallı adam kafasında bu kadar uzun zamandır kurduğu projelerin yıkılmasına tanık oluyor. Fakat ona cevap vermeliyim, susmam onun öfkesini büsbütün arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Bu cevabı Tartüf'ten ilham alarak buldu. Ben bir melek değilim. Size elimden geldiği kadar hizmet ettim, siz de beni cömertçe ödüllendirdiniz. Size karşı içim şükranla dolu, yaşım da 22. Bu evde beni anlayan bir sizdiniz, bir de o sevimli insan. Canavar diye haykırdı Marquis. Sevimli, sevimli. Onu sevimli bulduğunuz gün kaçmalıydınız. Denemedim değil ki. Hatta beni Languedoc'a göndermenizi sizden rica etmiştim. Sinirli sinirli gezinmekten yorulan ve acısıyla aklı başına gelen Marquis kendini bir koltuğa attı. Julien onun kendi kendine şöyle söylendiğini duydu. Bu karşımdaki adam fena bir insan değil. Julien, hayır size karşı fena bir insan olamam diye haykırarak onun ayaklarına kapandı. Fakat bu hareketinden son derece utandı ve hemen ayağa kalktı. Marquis gerçekten şaşkın bir durumdaydı. Julien'in bu hareketini görünce ona bir arabacı gibi iğrenç küfürler savurdu. Belki de bu küfürler şu kederli halinde onu avutuyordu. Ne? Kızım Madame Sorel olacak ha? Demek artık onun için düşeslik yok ha? Ne zaman Monsieur de La Mole'ün zihninde bu iki düşünce birden canlansa adamcağız çileden çıkıyor ve kendine hakim olamıyordu. Julien dayak yerim diye korktu. Aklı başına geldiği zamanlar ve felaketini benimsediği anlarda Marquis, Julien'e makul çıkışlarda bulunuyordu. Ona, kaçmalıydınız Monsieur diyordu. Göreviniz kaçmaktı. Siz insanların en alçağısınız. Julien masaya yaklaştı ve şunları yazdı. Çoktandır hayat bana dayanılmaz geliyor, ona son veriyorum. Ölümümün konakta yaratacağı karışıklıklardan dolayı özür dilerken, Monsieur Le Marquis'in sonsuz minnet ve şükran hislerimi kabul etmesini rica ederim. Monsieur Le Marquis, bu kağıda bir göz atmak lütfunda bulunurlar mı? Beni öldürün, uşağınızı öldürtün. Şimdi sabahın biri, bahçenin ucundaki duvarın dibinde gidip dolaşacağım. Tam o çıkarken, cehenneme kadar yolunuz var diye Marquis arkasından bağırdı. Julien, anlıyorum diye düşündü. Uşağının yapmasına gerek kalmadan kendimi öldürmemi bekliyor. Beni öldürsün. İşte kendisine memnun olması için bir fırsat veriyorum. Fakat hayatı da seviyorum. Oğlum için yaşamam gerek. Gezintisinin ilk anlarında zihnini işgal eden tehlike olasılığı fikri geçtikten sonra aklı bu düşünceyle doldu. Bu yeni ilgi onu ihtiyatlı yaptı. Bu çılgın adama karşı nasıl hareket edeceğimi bilmek için öğüde ihtiyacım var. Aklı başında değil, ne yaptığını bilmiyor. Fouquet uzaklarda. Zaten burada olsa bile Marki gibi bir adamın kalbinden neler geçtiğini anlayamaz. Altamira kontu. Gevezelik etmeyeceğinden nasıl emin olabilirim? Akıl danışmak isteyişimin durumunu daha beter çıkmaza sokmaması gerek. Heyhat, kala kala bir hoşgörü nedir bilmez rahip pirar kaldı. Edepsiz bir cezvit olsaydı dünyayı bilir ve halimden anlardı. Suçumun yalnız lafını duysa rahip pirar beni dövmeye kalkar. Tartüf'ün iki yüzlü dehası gene Julien'in imdadına yetişti. Eh ben de gider kilisede itirafta bulunurum. İki saat durmadan bahçede dolaştıktan sonra bu kararı almış bulunuyordu. Artık bir kurşunla yere serileceğini düşünmüyordu bile, uykusu gelmişti. Sabahleyin Paris'ten birkaç kilometrelik uzak bir yerde Julien hoşgörü nedir bilmez rahibin kapısını vuruyordu. İtirafları karşısında onun şaşırmadığını görerek hayret etti. Hiddetli olmaktan çok endişeli bir hal takınan rahip, belki de bu işte benim de kusurlarım oldu diye düşünüyordu. Bu aşkı tahmin eder gibi olmuştum. Küçük mutsuz, size olan sevgimden dolayı kızın babasına bir şey çıtlatmadım. Julien aceleyle ne yapacak acaba diye sordu. Şu sırada rahibi seviyordu ve onunla kavga etmek ona ağır gelecekti. Üç çıkar yol görüyorum diye Julien devam etti. 1- Monsieur de la Mole beni öldürtebilir. Bunun üzerine Marquis'e verdiği intihar mektubundan bahsetti. 2- Kont Norbert'le bir düelloya zorlayıp ölmem için havaya ateş etmemi emredebilir. Rahip hiddetle ayağa kalkarak, demek bunu kabul edersiniz ha dedi. Bırakmıyorsunuz ki sözümü bitireyim. Pek tabidir ki bana iyilik yapanın oğluna karşı silah çekemem. 3- Beni buradan uzaklaştırabilir. Eğer bana Edinburgh'a veya New York'a gidin derse hemen itaat ederim. O zaman Mademoiselle de la Mole'ün durumu da gizlenebilir. Fakat oğlumun aldırılmasına tahammül edemem. Emin olun ki aşağılık adamın aklına gelen ilk çare bu olacaktır. Paris'te Mathilde umutsuz bir durumdaydı. Saat 7'ye doğru babasıyla görüşmüştü. Marquis ona Julien'in mektubunu göstermişti ve genç kız sevgilisinin intiharını bir onur sayıp hayatına kıymasından korkuyordu. Istıraptan çok hiddet ifade eden bir halde, hem de benim müsaadem olmadan diye söyleniyordu. Babasına, o ölürse ben de ölürüm dedi. Onun ölümüne sebep sizsiniz. Belki bundan memnun olacaksınız. Fakat Julien'in başına yemin ederim ki, önce yaz tutacağım ve resmen Dul Madame Sorel ismini alacağım. Ondan sonra emin olun ki, herkese kocamın ölümünü bildiren kartlar yollayacağım. Korkak ve çekingen olmadığımı göreceksiniz.